Ayrım 13.
Bir an için Prudence'a gitmeyi, onu Margaret'a gönderip kendisiyle konuşacağım şeyler olduğunu söyletmeyi düşündüm. Ama öç almak için beni kabul edemeyeceğini söylemesinden korktum. Antin Caddesi'nden geçtikten sonra evime döndüm. Kapıcıya benim için mektup olup olmadığını gene sordum. Hiçbir haber yoktu. Yatarken kendi kendime Margaret yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağını, bugünkü mektubumun tersine bir davranışımın olup olmayacağını görmek istemiştir. Benim yazmadığımı görünce mutlaka yarın o yazar diyordum. Özellikle o akşam yaptığım şeye çok pişman oldum. Evde yalnızdım, kaygı ve kıskançlıkla kıvranıyordum. Bir türlü gözüme uyku girmiyordu. Oysa işleri gerçek yolunda bıraksaydım, Margaret'in yanında olacaktım. Ancak iki kez duyduğum, yalnızlığım içinde kulaklarımı yakan tatlı sözleri söyleyişini dinleyecektim. İçinde bulunduğum durumda en berbat olan şuydu. Düşünce, mantık beni haksız çıkarıyordu. Gerçekten de her şey Margaret'ın beni sevdiğini söylüyordu. Bir kere bütün bir yazı benimle baş başa sayfayı da geçirme tasarısı. Sonra onun metresim olmayı hiçbir şeyin zorlamadığı kesindi. Çünkü servetim onun gereksinimlerini hatta kaprislerini bile karşılamaya yetmezdi. Demek ki onda yalnızca ortasında yaşadığı o paralı aşklardan kendisini dinlendirebilecek gerçek içten bir sevgiyi bende bulma umudu vardı. Daha ikinci gününde o umudu yıkmıştım. İki gece süresince kabul edilen aşkı küstah bir alayla ödemiştim. Şu halde yaptığım şey gülünçten de öteydi. Kaba bir davranıştı bu. Yaşamını eleştirmeye kalkışmak, onu suçlamak hakkını elde etmek için o kadına ücret mi vermiştim ki? Dahası ikinci gününden çekilmekle yediği yemeğin faturasının eline tutuşturulmasından korkan bir aşk asalağına benzemiyor muydum? Nasıl olur? Margaret'ı tanıyalı henüz 36 saat olmuştu. Yalnızca 24 saat önce aşığı olmuştum. Bir de kalkıp alınganlık pozları takınıyordum. Benim uğruma bölüşmeyi kabul etmesinden mutluluk duyacak yerde, her şeye tek başıma sahip olmak geleceğinin geliri olan geçmişinin ilişkilerini birdenbire koparmaya zorlamak istiyordum onu. Hangi suçla suçlayabilirdim onu? Hiç. Rahatsız olduğunu yazmıştı bana. Oysa açıktan açığa, kabaca, kimi kadınların iğrenç açık sözlüğüyle bir aşığını kabul edeceğini pekala söyleyebilirdi. Ben de mektubuna inanacak yerde, Antin Caddesi dışında, Paris'in bütün sokaklarında gezinecek yerde, geceyi arkadaşlarımla geçirip ertesi gün bana bildirdiği saatte onun evine gidecek yerde, otelle rolleri oynamıştım, hafiyelik yapmıştım. Bir daha görmeyerek onu cezalandıracağımı sanmıştım. Ne var ki, tam tersine bu ayrılıktan son derece sevinmiş olmalıydı. Beni müthiş derecede aptal buluyordu mutlaka. Sessizliği, karşılık vermeyişi hınç duyduğundan bile değildi. Yalnızca hor gördüğünden, küçümsediğindendi. O zaman Margaret'e bir armağan vermeliydim. Böylece cömertliğim konusunda hiçbir kuşkusu kalmazdı. Ona bir kibar fahişi muamelesine bulunmakla o armağan bana da onunla tümüyle ödeştiğim inancını sağlayacaktı. Ne var ki en ufak bir alışveriş görünüşüyle onun bana olan aşkını değilse bile benim ona olan aşkımı hakarete uğrattığımı sanırdım. Çünkü bir bölüşmeyi bile kabul etmeyecek kadar saf, lekesiz olan bu aşk ne kadar kısa olursa olsun kendisine sunulan mutluluğu ne kadar güzel ve değerli olursa olsun bir armağanla ödeyemezdi. İşte bütün gece durmadan bunları yineledim, kendi kendime ve işte hemen her dakika koşup Margaret'e de söylemeye hazır olduğum sözler bunlardı. Gün ışıdığında ben hala uyanıktım. Ateşim vardı, Margaret'ten başka bir şey düşünmem olanağı yoktu. Sizin de anladığınız gibi mutlaka kesin bir karara varmalıydım. Kadından ya da kuruntu ve vicdan azaplarımdan kurtulmalıydım. Bununla birlikte o da hala beni kabul etmeye razı olursa elbette. Ama bilirsiniz, insan kesin bir kararı hep geciktirir. Onun için evimde duramadığımdan, Margaret'a gitmeye de cesaret edemediğimden ona yaklaşmak için bir çareye başvurdum. Bu öyle bir çareydi ki eğer başarıya ulaşırsa onurum bunu pekala rastlantı olarak kabul edebilirdi. Saat 9'du. Hemen Prudence'ın evine koştum. Bu sabah ziyaretini neye borçlu olduğunu sordu. Beni oraya getiren nedeni açıkça ona söylemeye cesaret edemedim. Babamın oturduğu C nokta noktaya giden posta arabasında yerimi ayırtmak için erkenden çıktığımı söyledim. Kadın da bana, "Ah, ne kadar mutlusunuz," dedi. "Bu güzel havada Paris'ten uzaklaşabiliyorsunuz." Benimle alay edip etmediğini anlamak için Prudence'un yüzüne baktım. Yüzünde büyük bir ciddiyetle, "Margaret'a veda edecek misiniz?" diye sürdürdü. "Hayır, iyi ediyorsunuz." "Öyle mi dersiniz?" "Elbette, onunla ilişkinizi kestiğinize göre onu yeniden görmek neye yarar ki?" "Buzuştuğumuzdan haberiniz var demek." "Bana mektubunuzu gösterdi." "Peki ne dedi size?" "Bana dedi ki, 'Prudence'cığım, koruduğunuz kimse hiç de terbiyeli değil. İnsan bu tür mektupları düşünür ama yazmaz.' İşte böyle söyledi." "Peki bunları size nasıl bir ses tonuyla söyledi?" "Gülerek. Bir de şunları ekledi. Evimde iki kez yemek yedi, bir teşekkür ziyaretinde bile bulunmadı." Mektubumla kıskançlıklarımın yarattığı etki işte buydu. Aşkımın, gururunun fena halde kırıldığını hissettim. "Dün akşam ne yaptı?" "Operaya gitti." "Biliyorum ya sonra?" "Evinde akşam yemeği yedi." "Yalnız mı?" "G.no kontuyla galiba." Demek ki bozuşmam Margaret'ın günlük alışkanlıklarından hiçbir şey değiştirmemişti. İşte böyle durumlar içindir ki kimileri size, "Sizi sevmeyen o kadını artık düşünmemeliydiniz," derler. Zoraki bir gülümsemeyle sözlerimi sürdürdüm. Öyleyse Margaret'ın benim için üzülmediğini gördüğüme çok sevindim. "Yerden göğe kadar da hakkı var. Siz yapmanız gerekeni yaptınız. Ondan çok daha akıllı ve mantıklı davrandınız. Çünkü bu kız sizi seviyordu. Durmadan sizden söz ediyor, adınızı ağzından düşürmüyordu. Mutlaka bir çılgınlık yapardı. Madem ki beni seviyor, mektubuma neden yanıt vermedi öyleyse? Sizi sevmekle hata ettiğini anladı da ondan. Sonra da kadınlar arada sırada aşklarının aldatılmasına izin verirler de onurlarının yaralanmasına asla dayanamazlar. Bozuşma nedeni her ne olursa olsun, aşığı olduktan iki gün sonra ondan ayrılan bir insan her zaman bir kadının onurunu yaralar. Margaret'ı iyi tanırım ben, ölür de size yanıt vermez." "Peki öyleyse ne yapmam gerekiyor benim?" "Hiç, o sizi unutur. Siz onu unutursunuz, sonunda da birbirinizi suçlayacak hiçbir şey kalmaz ortada." "Özür dilemek için ona mektup yazsam?" "Aman, bundan kesinlikle kaçının. Sizi bağışlar." Az kalsın Prudence'un boynuna atılacaktım. Bir çeyrek saat sonra evime dönmüş, Margaret'a şunları yazmaya koyulmuştum. Dün yazdığı bir mektup için pişman olan, eğer bağışlanmazsa yarın çekilip gidecek olan birisi, pişmanlık duygusunu hangi saatte ayaklarınızın dibine bırakabileceğini öğrenmek isterdi. "Sizi ne zaman yalnız bulabilir? Çünkü gayet iyi bilirsiniz ki günah çıkarmalar tanıksız yapılmamalıdır." Bir düz yazı halindeki bilmeceye benzer şeyi katladığım Joseph'la gönderdim. Uşak mektubu bizzat Margaret'a vermiş, o da daha sonra yanıt vereceğini söylemiş. Yalnızca yemek için kısa bir süre evden çıktım. Akşamın saat 11'inde hala yanıt alamamıştım. O zaman daha fazla acı çekmeyip ertesi gün gitmeye karar verdim. Bu kesin kararın sonucu olarak yatarsam uyuyamayacağımı da çok iyi bildiğimden bavullarımı hazırlamaya koyuldum. 15. Bölüm. Aşağı yukarı bir saatten beri Joseph'la birlikte yolculuğum için gerekli her şeyi hazırlıyorduk. Tam o sırada kapım şiddetle çalındı. Joseph bana, "Açayım mı?" dedi. O saatte evime kimin gelebileceğini düşünüp gelenin Margaret olabileceğini aklıma getirmeye cesaret edemeden uşağıma, "Açın," dedim. Geri dönen Joseph, "Efendim, iki hanım geldi," dedi. O sırada Prudence'ın sesi, "Biz geldik Armand," diye haykırdı. Yatak odamdan çıktım. Prudence ayakta durmuş, salonda bulunan birkaç parça antika eşyayı seyrediyordu. Margaret bir koltuğa oturmuş düşünüyordu. İçeri girince ona doğru gittim, önünde diz çöküp iki elini tuttum, büyük bir heyecanla ona, "Bağışlayın," dedim. Alnımdan öptü ve, "İşte tam üçtür sizi bağışlıyorum," dedi. "Yarın gidiyordum." "Ziyaretim kararınızı neden değiştirsin?" "Paris'ten ayrılmanıza engel olmak için gelmedim. Bütün gün size yazacak zamanım olmadığından bir de size darıldığımı sanmamanız için burada bulunuyorum. Prudence gelmemi istemiyordu ya, belki de sizi rahatsız edeceğimi söylüyordu. Siz mi? Margaret, siz mi beni rahatsız edeceksiniz? Peki ben nasıl tedirgin olacaktım acaba? Aman canım, dedi Prudence. Evinizde bir kadın bulunabilirdi. İki kadının daha çıkıp geldiğini görmek hiç de eğlenceli bir şey olmazdı. Prudence'un bu konuşması sırasında Margaret dikkatle bana bakıyordu. Sevgili Prudence'cim, siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz, diye karşılık verdim. Prudence da, apartmanınız pek sevimli, diye sözlerini sürdürdü. Yatak odanızı görebilir miyim? Elbette. Prudence orasını gezmekten çok söylediği aptalca sözleri onarmak amacıyla ve Margaret'la beni yalnız bırakmak için yatak odama geçti. O zaman Margaret'e, Prudence'u neden getirdiniz, dedim. Çünkü tiyatro da yanımdaydı. Buradan giderken de bana eşlik edecek birinin bulunmasını istedim. Ben yok muydum? Evet, ama sizi rahatsız etmek istemiyordum. Üstelik de kapıma kadar gelince benimle yukarı çıkmak isteyeceğinizden emindim. Bunu kabul edemeyeceğime göre bir red karşılığıyla beni suçlamak hakkını elde ederek gitmenizi istemedim. Peki neden beni kabul edemezdiniz? Çünkü çok yakından gözetleniyorum. En ufak bir kuşku bana çok büyük zarar verebilir. Tek neden bu mu? Bir başkası olsa size söylerdim. Birbirimizden gizlerimizi gizleyecek dönemi çoktan aştık. Bakın Margaret, size söylemek istediğim şeylere uğraşmak için birçok yola sapmak istemiyorum. Açıkçası beni bir parça seviyor musunuz? Hem de pek çok. Peki öyleyse beni neden aldattınız? Dostum, beni eğer düşes filanca ya da düşes falanca olsaydım, 200 bin franklık bir gelirim olsaydı da sizin metresiniz olsaydım, sizden başka bir aşığım bulunsaydı, sizi neden aldattığımı sormaya hakkınız olurdu. Ama ben yalnızca Mademoiselle Margaret Gautier'im. 40 bin frank borcum var, bir kuruşluk da servetim yok. Yılda 100 bin frank harcıyorum, bu durumda sorunuz boş. Benim karşılığımda yararsız hale geliyor. Başımı Margaret'ın dizlerine dayayarak, çok doğru dedim. Ama ben sizi çılgınlar gibi seviyorum. Ne yapalım dostum? Beni biraz daha az sevmeniz ya da daha iyi anlamanız gerekirdi. Mektubunuz beni son derece üzdü. Serbest olsaydım önceki gün kontu evime kabul etmezdim. Ya da kabul ettiğime göre koşup gelir az önce sizin benden istediğiniz bağışlanmayı dilerdim. Gelecekte de sizden başka aşığım olmazdı. Bir an 6 ay için bu mutluluğu elde edeceğimi sandım. Onu da siz istemediniz. Bunun yollarını öğrenmeyi kesinlikle istiyordunuz. Ey Tanrım, o yolları tahmin etmek kolaydı. Onlara başvurmakla sandığınızdan daha büyük bir özveride bulunuyordum size. 20 bin franka gereksinimim var diyebilirim. Bana aşıktınız. Ne yapar yapar bulurdunuz. Elbette ki bunu başıma vurma tehlikesi de vardı. Size hiçbir şey borçlu olmamayı yeğledim. Bu inceliğimi anlamadınız. Çünkü bu gerçekten bir inceliktir. Bizler henüz bir parça yüreğe sahip olduğumuz zaman sözlere ve eşyaya öbür kadınların bilmedikleri bir genişlik veririz. Öyleyse yineliyorum. Margaret Gautier'in gerekli parayı sizden istemeden borçlarını ödemek için bir çare bulması bir inceliktir. Ağzınızı açmadan bundan yararlanmanız gerekirdi. Beni yalnızca bugün tanımış olsaydınız, size söz verdiğim şeyden çok büyük bir mutluluk duyardınız ve önceki gün ne yaptığımı bana sormazdınız bile. Kimi zaman ruhumuz için bir zevki bedenimizin zararına elde etmek zorunda kalırız. Sonra da hoşnutluk, doyutluk elimizden kaçınca daha da fazla acı çekeriz. Margaret'ı büyük bir hayranlıkla seyrederek dinliyordum. Eskiden ayaklarını öpmeye büyük bir istekle can attığım şu şahane kızın düşüncesinde bana önemli bir yer vermeye razı olduğunu düşünüyordum. Yaşamında bana bir rol vermeyi tasarlıyordu. Oysa ben hala onun verdikleriyle yetinmiyordum. Bütün bunları aklımdan geçirince insan isteği benimki gibi birçok tatmin olduktan sonra bile daha başka şeylere yöneldiğine göre acaba sınırsız mı diye kendi kendime soruyordum. O konuşmasını sürdürdü. Gerçekten de rastlantının yaratıkları olan bizlerin olağanüstü isteklerimiz, akıl almaz aşklarımız vardır. Kimi zaman bir şey için, kimi zaman bir başka şey için kendimizi veririz. Bizden hiçbir şey elde edemeden iflas edenler, bir tek çiçek demetiyle bize sahip olanlar da vardır. Gönlümüzün kaprisleri vardır. Bu onun tek eğlencesi, tek bahanesidir. Yemin ederim ki kendimi sana her erkekten daha çabuk verdim. Neden? Çünkü kan kustuğumu görünce elimi tuttun, ağladın. Çünkü bana acıyan tek insan, tek yaratıksın. Sana bir şey söyleyeceğim ama pek çılgınca görünebilir bu. Eskiden küçük bir köpeğim vardı. Her öksürüşümde üzgün üzgün yüzüme bakardı. Yaşamda sevdiğim yaratık oydu. Öldüğünde annemin ölümünden daha fazla ağladım. Şurası bir gerçek ki annem yaşamımın 12 yılında hep beni dövmüştü. İşte böyle. Seni hemencecik ve köpeğim kadar sevdim. Erkekler bir damla gözyaşıyla neler elde edebileceklerini bilselerdi, çok daha fazla sevilirlerdi. Biz de daha az yıkıcı olurduk. Mektubun seni yalancı çıkardı. Yüreğin bütün kavrayışlarına, anlayışlarına sahip olmadığını ortaya koydu. Sana olan aşkıma senin bütün yapabileceklerinden daha fazla zarar verdi. Seni iten kıskançlıktı. Evet ama alaycı ve küstah kıskançlıktı. O mektubu aldığımda zaten çok üzgündüm. Öğleyin seni göreceğimi umuyordum. Bu görüşmeye güveniyordum. Seninle yemek yiyecektim. Seni görünce kafamdaki sürekli bir düşünceden en sonunda kurtulacaktım. Oysa seni tanımadan önce o düşünceyi rahatlıkla kabul edebiliyordum. Biraz soluklandı ve sürdürdü sözlerini. Sonra karşısında serbestçe düşünüp konuşabileceğim tek insan olduğunu anladığımı sanmıştım. Benim gibi kızların çevresinde bulunanların tümü en önemsiz sözlerini inceleyerek, onların en ufak hareketlerinden bir sonuç elde ederek kendilerine çıkar sağlarlar. Doğal olarak hiç dostumuz yoktur bizim. Bencil aşıklarımız vardır. Onlar da servetlerini dedikleri gibi bizim için değil, kendi boş gururları uğruna harcarlar. O kimseler için sevinçli oldukları zaman, neşeli ziyafete gitmek istedikleri zaman sağlıklı, kendileri gibi kuşkucu olmalıyız. Yuhalanmak, bütün saygınlığımızı yitirmek pahasına vicdan sahibi olmamız yasaklanmıştır. Biz artık kendimize ait değiliz. Artık birer canlı değil, birer eşyayız. O kimselerin gururları bakımından baş köşeyi tutarız ama saygıları söz konusu olunca sonuncu sırada geliriz. Kadın arkadaşlarımız vardır ama bunlar Prudence gibi arkadaşlardır. Eskiden kibar fahişe olan, aşırı harcamaları seven, yaşları bakımından bunu elde edemeyen kadınlardır bunlar. İşte o zaman bizimle dost olurlar ya da daha doğrusu sofra ve eğlence arkadaşımız olurlar. Dostlukları kulluk derecesine kadar gider, çıkar gözetmeyen özgeçiye asla ulaşamaz. Size hiçbir zaman kendilerine kazanç sağlamayan bir öğüt vermezler. Fazladan 10 tane aşığımız olması onların umurlarında bile değildir. Yeter ki bundan giysiler ya da bir bilezik kazansınlar, arada sırada arabamızla dolaşabilsinler, tiyatroya gelip locamıza kurulsunlar. Bir gün önceki çiçeklerimizi alırlar, lahor şallarımızı ödünç kullanırlar. Bize hiçbir zaman ne kadar küçük olursa olsun değerinin iki katını koparmadan bir tek hizmette bulunmazlar. Benim adıma gidip dükten istemesini rica ettiğim 6.000 frangı getirdiği akşam Prudence'ın nasıl davrandığını sen de gözlerinle gördün. Benden 500 frank ödünç aldı. Bunu ya hiç geri vermeyecektir ya da kutularından hiç çıkarmayacağım şapkalar halinde ödeyecektir. İşte demek ki biz, ya da daha doğrusu ben, ancak bir tek mutluluğa erişebilirdim. O da zaman zaman olduğum gibi üzgün, her zaman olduğum gibi hasta olan benim için yaşamımın hesabını sormayacak kadar üstün yaratılışta, bedenimden çok duygularımın aşığı olacak kadar olağanüstü bir erkek bulmaktı. Bu erkeği dükte bulmuştum. Yalnız ne var ki dük yaşlı, yaşlılıkta ne korur ne de avutur. Bana sağladığı yaşantıyı kabul edebileceğimi sanmıştım. Ama ne yaparsın? Can sıkıntısından ölüyordum. Yavaş yavaş yanıp tükenecek olduktan sonra mangal kömürüyle boğulmaktansa koskoca yangının içine atılmak daha iyi olur. İşte o zaman sana rastladım. Sen genç, ateşli, mutluydun. Seni gürültülü yalnızlığım içinde çağırdığım o erkek haline getirmeyi denedim. Sen de asıl sevdiğim o andaki erkek değildi. İleride olacak erkekti. Bu rolü kabul etmiyorsun. Sana layık değilmiş gibi geri çeviriyorsun. Sıradan bir aşıksın sen de. Tıpkı öbürleri gibi yap, ücretimi ver ve bundan bir daha söz etmeyelim, olsun bitsin. Bu uzun iç dökmenin yorduğu Margaret, kanepenin arkalığına yaslandı, hafif bir öksürük nöbetini bastırmak amacıyla da mendilini dudaklarına, sonra gözlerine kadar götürdü. Bağışla, bağışla diye mırıldanıyordum. Bütün bunları anlamıştım ama sevgili Margaret'cığım, senin ağzından duymak istiyordum. Hepsini unutalım. Yalnızca bir şeyi anımsayalım. Birbirimize aitiz, genciz ve birbirimize ölüsüye seviyoruz. Margaret, senin kulun, kölenim, köpeğinim. Bana ne istersen onu yap ama Tanrı adına sana yazdığım o mektubu yırt, yarın gitmeme izin verme. Yoksa ölürüm. Margaret mektubumu giysisinin göğsünden çekip çıkardı, onu geri verirken anlatılmaz tatlılıktaki bir gülümsemeyle bana, al işte, onu sana geri getirdim dedi. Mektubu yırttım, onu bana geri veren eli gözyaşlarıyla ıslatarak öptüm. O sırada Prudence göründü, Margaret ona, baksanıza Prudence benden ne istiyor biliyor musunuz dedi. Bağışlamanızı istiyor. Doğru bildiniz. Siz de bağışladınız mı? Öyle gerekiyor ama başka bir şey daha istiyor. Nedir o? Gelip akşam yemeğini bizimle birlikte yemek istiyor. Siz de buna razı oluyor musunuz? Siz ne dersiniz?